Ayrım 27, sayfa 281. 4. bölüm. Darwinci evrim teorisi. 4.1. Darwin öncesi süreç. 4.1.1. Eski Yunan dönemi. Batı düşüncesi Yunan düşüncesi üzerinde yükselir. Peki Yunan düşüncesi ne üzerinde yükselir? Hiçbir şeyden hiçbir şey çıkar mottosu üzerinde yükselir. Latin düşünür Lucretius bu Yunan mottosunu Latince ex nihilo nihil fit şeklinde tercüme etmiştir. Bu motto kelam ilminde hudus delili olarak bilinen evrenin sonradan yaratılmış olduğu düşüncesini dışlar. Tanrı'nın varlığını kabul eden Yunan bilgeleri de evrenin yoktan yaratıldığı düşüncesine yabancıdırlar. Politeisti, teisti, ateisti, panteisti, atomcusu ve agnostiği de dahil Yunan düşünce dünyasına mensup olan tüm filozofların ortak noktası budur. Zaman nedir? Yarı efsanevi Trakyalı mistik Orfeus'tan beri zaman yılan simgesiyle gösterilmiştir. Zaman da yılan gibi değiştirir değiştirerek yoluna devam eder. Parantezinde Tifon. Dipnot 1. Carolina Lopez Ruiz, Tanrılar Doğduklarında. Çeviri Hamide Koyukan, İstanbul 2012, sayfa 173. Tanrılar Tanrısı Zeus, babası Kronos'u zincire vurmuştur. Zaman anlamına gelen kronoloji teriminin kendisinden türetildiği Kronos budur. Bu demektir ki Zeus zamanı zincire vurmuştur. H, sayfa 180. Dipnot sonu. Hatta zaman kendi kuyruğunu yutan bir yılanla resmedilir. Bu zamanın döngüsel tabiatına bir göndermedir. Dünyanın yoktan yaratılmamış olduğunu düşünen Yunanlılar doğal olarak zamanın da sonsuz olduğuna inanıyorlardı. Yaratılışın bir gayesi var mıdır? Bu soruya atomcu Demokritos ve onun takipçileri olan Epikuros ve Lictorius kısa yoldan yoktur cevabını vermişlerdir. Bu düşünürlere göre evren zorunluluğa dayalı tesadüflerden oluşmuştur. Arkasında onu yaratan ve yöneten bir irade yoktur. Burada Yunan ateizminin de paganizminin de kaderci olduğunu görüyoruz. Dipnot 2. Werner Jaeger, ilk Yunan filozoflarında Tanrı düşüncesi, çeviri Güneş Ayaz, İstanbul 2012, sayfa 194. Bu Yunan düşüncesinin arkasında bir ifadenin bulunduğu anlam ve amaçlı yaratılış düşüncesini tanıdığının göstergesidir. En iyi en başta mı en sonda mı? Bu soruya Platon en başta diyor. Onun ünlü idea tezi bunu ifade ediyor. Bu süreç iyiden kötüye gidiyor anlamına mı geliyor? Belki. O zaman Platon'un idealar tezi evrimin karşıtı sayılabilir. Peki Kur'an ne diyor? İradesiz tüm yaratılmışlar için tekamül, evrim Allah'ın muradıdır. Zira o alemlerin Rabbidir. 1-1. Rab demek bir varlığı yaratmak, ona yaratılış amacı tayin etmek, onu o amaca en uygun donanımlarla donatmak demektir. Bitmedi. İlaveten eğer iradesizliği ise onun içine amacına ulaşabilecek bir yazılım yerleştirmek, yok iradeli ise onu akıl, irade, vicdan ile donatarak yaratılış amacını gerçekleştirmek için enfüs ve afak ayetleriyle rehberlik ederek kemale ulaşmasına destek vermek demektir. Dipnot 3. Rab ismine dair ayrıntılı bir bahis için şu eserimize bakınız. Kur'an'a göre Esma-i Hüsna 1-206-253. İnsanın iyiliği otomatiğe değil, kendi iradesine bağlanmıştır. 2-286. Dünyanın kadim ve hep öyle olduğunu söyleyen Aristoteles, hocasının idealar düşüncesinden ne tam kopar ne de onu aynen kopyalar. Şahsi düşüncem odur ki, Aristoteles'teki şeylerin sabit doğası tezinin köklerinde Platoncu idealar düşüncesi yatar. Çünkü o Politika adlı eserinde kölenin doğası gereği köle, kadının doğası gereği aşağı olduğunu savunur. Türlerin sabitliği fikrini besleyen bu tez, adaletsizliğin ve eşitsizliğin de felsefi mazereti olur. Aristoteles, idealar tezini bir açıdan da eleştirir. Ona göre eşyadan ayrı ve bağımsız bir öz, cevher yoktur. Bir öz, cevher varsa bu eşyada içkindir. Bu dualizm ve simetrizmi dengeler. Fakat bu kez de Tanrı'nın evrende içkin olduğu gibi hülülcü bir panteizm tehlikesine yol açar. Aristoteles, varlığın bir amacı gayesi olduğu üzerine basarak ifade eder. Onun gayeciliği Platoncu ruhçuluğun üzerinde yükselir. Ona göre varlığın dört nedeninden biri amaçlı, gayeli, teolojik oluşudur. Dipnot 4. Aristoteles, Fizik, Çeviri S. Babür, İstanbul 2001, sayfa 81. Gaye, illet ve gayelilik delilinin İbn Sina'nın gözlüğünden nasıl göründüğü ile ilgili bakınız. İbn Sina, Fizik, Metin Çeviri, Çeviren M. Macit, F. Özpilavcı, İstanbul 2004, sayfa 63. İbn Sina'nın gayeci teolojik yaklaşımı Aristoteles'ten de ileridir. Gaye öznenin yaratıcı hem özne oluş nedeni hem de onun neden oluş nedenidir. Vel gayetü illetün likevlil faili failen fehule illeten lehu fi kevhini illetun. H. sayfa 65-66. Dipnot sonu. Bu Kur'an ile nispeten uyumludur. Kur'an Allah'ın varlığı hak ile bil halk yarattığını söyler. Dipnot 5. Bakınız 6.73, 14.19, 29.44, 38. Hak ile yaratmak demek, bir anlam ve amaç için yaratmak demektir. Hakkın zıttı batıldır ve Allah gökleri ve yeri anlam ve amaçtan yoksun, batıl olarak yaratmamıştır. 38.27 4.1.2 Bilim Çağı Dönemi. Evrim teorisini doğuran şartları anlamak için Batı tarihinde bir dönüm noktası olan bilim çağını anlamak gerekir. Dipnot 6. Bazılarının bilim devrimi de dedikleri bilim çağı 17. yüzyıl olarak gösterilmişse de bu çağı bir tek yüzyılla sınırlandırmak doğru görünmemektedir. Bu çağın baskın felsefesi mekanik felsefedir. Kilise babası Tertullianus 160-220 felsefeyi sapıklığın kışkırtıcısı, Aristoteles'i de kaypak, zorlama, haşin, tartışmalı, sahibini utandıracak kadar dönek ve hiçbir derde deva olmayan bir sanatın talihsiz mucidi olarak damgalamıştır. Havari dediği Pavlus'un Hristiyanları felsefeye karşı uyardığını hatırlatıyor ve Atina'nın Kudüs, akademinin kilise ile ne gibi ilişkisi olabilir ki diye soruyor ve ekliyordu. Stoacı, Platoncu, diyalektik karışımlı alacalı Hristiyanlık bizden uzak olsun. Dipnot 7. Tertullianus, dalalet içinde olanlar için düstur hakkında nakleden batıya yön veren metinler 1-228-229. Kilisenin yaklaşık 1000 yıl süren yeminli felsefe ve bilim düşmanlığına görünüşte Thomas Aquinas 1225-1274 gerçekte Müslümanlar son verdi. Zira Batı İbn-i Rüşd, Averroes gibi Müslüman bilginler üzerinden Yunan düşüncesini tanıdı. Tanır tanımaz da seçkin çevrelerde hızla müşteri buldu. Bunun üzerine Katolik Kilisesi 1000 yıl evvel bağını kopardığı felsefeyle istemeyerek de olsa barıştı. Doğa tarihi üzerine çalışan hocasının izinden giden kilise azizi Aquinas, Yunan düşüncesini vaftiz ederek Hristiyanlaştırdı. Onun sayesinde Platon ve Aristoteles'in düşünceleri kilisenin dogmalarına dönüştü. Ruhun ölümsüzlüğü ve dünyanın evrenin merkezi oluşu bunlardan sadece ikisidir. Kilise Aquinas'ın görüşlerini öyle kutsadı ki ona aykırı fikir beyan etmek günah ve sapıklık sayıldı. Fakat bilim devrimiyle Aristoteles gayeciliği yerini seküler vaftize tabi tutulmuş mekanik felsefeye bırakacaktır. Polonyalı rahip Kopernik 1473-1543 kilisenin sapık ve günahkar ilan ettiklerinden biriydi. Kilisenin vaftiz ettiği dünya merkezli kozmoloji dururken kalkmış bu yanlış, güneş dünyanın değil dünya güneşin etrafında dönüyor demişti. İşin ilginci dün Aristoteles'i sapık ilan eden kilise bugün Aristoteles'in görünüşüne aykırı diyen Kopernik'i sapık ilan ediyordu. Ona hem Katolikler hem Protestanlar karşı çıkmıştı. Reformcu Martin Luther bile onu İncil'e karşı çıkmakla suçlamıştı. İtalyan rahip Guardiana Bruno Kopernik'in söylemini bir ileri aşamaya taşıdı. Bruno evrenin sonsuz olduğunu, evrende sayısız güneşlerin ve dünyaların bulunduğunu söyledi. Bu söylemi kiliseyi rahatsız etti. O bunu aldırmadı, üstelik kilisenin din, tanrı ve peygamber anlayışlarını da açıkça eleştirdi. Hücreye kapatıldığı 8 yıl boyunca yapılan tüm tövbe davetlerini ve telkinleri reddetti. 1600 yılında Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı Enginizasyon Mahkemesi tarafından sapık, heretik ilan edildi ve yakılarak cezalandırıldı. Teleskobun icadı bir dönüm noktası oldu. Bruno'dan 10 yıl sonra Galileo 1564-1642, aletle yaptığı gözlemler sonucunda dünya dönüyor dedi. Dini çevrelerin tepkisini üzerine çekti. Papayı ve papalığı eleştirdi. 70'lik ihtiyar Galileo'yu Roma Kilisesi Enginizasyon yargıladı. Canını zor kurtardı. Dipnot 8. Enginizasyon zulmünü Galileo'nun düşman edinmekteki maharetiyle açıklayan biri için bakınız John Harry, Bilim Devrimi, sayfa 79. Oysa iki kızı rahibe, kendisi ise kilise müdavimiydi. Fakat Galileo'dan çok önce İslam dünyasında bir sünni kelamcı olan Abdülkahir el-Bağdadi, dünyanın dönmediğini sünniliğin inancı olarak lanse etmişti. Dünya dönüyor diyeni sünniliğin ortak görüşüne, icma, karşı gelmek, zındık ve dinsiz olmakla itham eden bu kişi, kendince bir de delil getiriyordu. Eğer dünya dönseydi, elimizden bıraktığımız taş kesinlikle yere düşmezdi. Dipnot 9. İddianın ayrıntısı ve referansları için şu eserimize bakınız. İman, İstanbul 2015, sayfa 71-73. Aslında Galileo'nun teleskop gözlemlerinden hemen önce kendisini Tanrı'nın tabiat kitabının rahibi olarak niteleyen Kepler, 1571-1630, 1609 yılında eliptik kuramını yayımlamıştı. Dipnot 10. Batının bilim çağında tabiattan Tanrı'nın diğer kitabı diye sıkça söz edilir olmuştu. John Henry, Bilim Devrimi, sayfa 12. Kanaatimce bu yeni bilim dilinin arkasında Sicilya ve Endülüs yoluyla Mısır miras alınan Müslüman aklı yatsa gerektir. Dipnot sonu. Kepler, 6 yıllık bir gözlem sonucu gezegenlerin Güneş'in etrafında eliptik bir yörünge çizdiklerini, hızlarının Güneş'e yaklaştıkça artıp uzaklaştıkça azaldığını fark etti. Fakat Galileo ne Kepler'in vardığı sonuçları kabul etti, ne de tüm ısrarlara rağmen teleskobunu onunla paylaşmayı kabul etti. Cin şişeden çıkmıştı bir kere. O güne kadar Batı dünyasında bilim hakkında konuşma tekeli doğa filozoflarına aitken, suyun yatağını değiştiren matematikçi ve Cizvit okulunda öğrenim görmüş ilahiyatçı Descartes, 1596-1650 oldu. Platon'un iddiasının yerine Descartes düşünceyi cogito koymuştu. Onun "düşünüyorum o halde varım" sözü Batı rasyonalizminin aforizması olmuştu. Descartes mekanik felsefenin öncüsü oldu. Matematik ve geometrideki kesinliği ilahiyat ve doğa bilimleri adına da araştırma alanına da taşımak istedi. Descartes kozmolojisinde kainattaki hareket miktarı daima sabitti. Tanrı kendi koyduğu kurallara uyardı. Bazı çağdaşları onu Tanrı'yı kozmik bir köleye dönüştürmekle itham etti. Oysa kendileri Tanrı'yı çoktan acımasız ve ilkesiz bir krala dönüştürmüşlerdi. Descartes doğa felsefesiyle deneysel yöntem arasında bir köprü olmuştu. Fakat yaratılışın amaçlılığı üzerine hiç durmadı. Ona göre Tanrı'nın amacının ne olduğunu kim bilebilirdi ki? Doğru soru niçin değil, nasıl idi? İster istemez onun bu bakış açısı varlığın anlam ve amacıyla değil, varlığın kendisiyle ilgilenmeye öğütlüyordu. Bu başka ifadeyle bu felsefe vücut ile değil mevcut ile ilgileniyordu. Niçin var sorusunun yerini nasıl var sorusu aldı. Bu bir bakıma yaratıcının yarattığı ile saat ustasının imal ettiğini benzer görme düşüncesine geçit veren bir yaklaşımdı. Fakat Descartes'i tüm benzerlerinden ayıran bir fark vardı. O insanın hayvanlarda olmayan bir cevhere sahip olduğunu söyleyen ender isimlerden biriydi. Bu bakış açısıyla Kur'an'ın insan görüşüne çok çok yaklaşmıştı. Aristotelesçi teori, ekmeğin İsa'nın etine dönüştüğü sözde mucizesini kendince açıklarken, Descartesçi teoride mucize sıkıntıya girmişti. Dipnot 11. Tıpkı ruh ve beden gibi maddenin de iki ayrı şeyden, cevher, öz, ve araz, ilinek oluştuğunu öngören Aristotelesçi düşünceye uyarlanın ekmek şarap mucizesinin izahı şuydu. Ekmek ve şarafın cevheri, özü, ruhu değişmiş, arazı, maddesi, cesedi aynı kalmıştı. Bu kimsenin hayır öyle değil diyemeyeceği bir açıklamaydı. Zira kimse ekmek ve şarabın cevherini, ruhunu görüp de soramazdı. Fakat Descartes'inki kötü bir açıklamaydı. O evharistiya, Aşai Rabbani ayininde yenilen ekmeğin içinin ete dönüşürken yüzeyinin aynı kaldığını iddia ediyordu. Kilise Descartes'e tavır aldı. Leibniz 1646-1716 Kur'an'ın düşüncesine yaklaşan bir başka bilim çağı insanıydı. O, Tanrı'nın kendi dışındaki tüm varlıkların varoluş kaynağı olduğunu söylüyordu. Leibniz'e göre Tanrı, evreni yasalarıyla yönetmeyi seçmişti. Bunu da bir sürelilik açısından mükemmel yapmıştı. Lipnot 12. G. V. Leibniz, Monadoloji, Çeviri Suud K. Yetkin, İstanbul, 1997, sayfa 9-11. Kur'an onun bu dediğine Sünnetullah adını veriyordu. Teslis karşıtı ilahiyatçı ve aynı zamanda bir simyacı olan Newton, 1642-1726, Leibniz'in düşüncesini ve bir adım daha ileri taşıyarak evrensel bir düzen ve kozmik bir ahenk olduğunu, bunun Tanrı tarafından yaratılıştan bugüne kadar sürdürüldüğünü söyledi. O bunun asla bir tesadüf olamayacağını savundu. Newton'a göre evren, sonsuz maddeden oluşan sonsuz, mutlak, değişmez ve ölümsüzdü. Aslında Leibniz ve Newton'un varlıkları sonuç birbirini desteklese de ikisinin Tanrı tasavvuru birbirinden farklıydı. Leibniz ilkeli ve yasalarıyla konuşan bir Tanrı'ya inanırken Newton ilkesiz, sınırsız, kudretiyle gücünü konuşturan bir Tanrı'ya inanıyordu. İlkinin Tanrısı prensipli ve sorumlu, ikincisinin Tanrısı keyfi ve sorumsuzdu. Tanrı algısı açısından Leibniz tenzihçi Mutezile'ye, Newton az biraz teşbihçi hulülcülere benziyordu. Immanuel Kant, 1724-1804, Descartes ile düşünce tarafına kayan Kant'ın topuzunu düzeltmeyi kendisine iş edindi. Saf aklın eleştirisinde eleştirel aklı zirveye taşıdı ve adının eleştiriyle anılmasını hak etti. Kant felsefesi gayeciydi denilebilir. Ona göre evrenin gayesi insandı. Onun bu görüşü insanın eşrefi mahlukat olduğunu söyleyen Müslüman batınilerin görüşleriyle buluşuyordu. Ona göre insanın gayesi de ahlak idi. Bu ahlak zorunluluk ahlakı değildi. Kur'an'ın el maruf dediği şey ile Kant'ın maksim dediği kayıtsız ve hesapsız ortak iyiyi isteme ve ödev ahlakı birbirinden tamamen farklı şeyler değil. Elbet aynı da değil. Nihai tahlilde Kant ateist olmamasına rağmen Allah'tan bağımsız bir ahlakın ve ahlak yasasının var olabileceğini ispatın peşindeydi. Çok büyüklere yakından bakış nasıl teleskobun icadıyla mümkün olmuşsa, çok küçüklere yakından bakış da 17. yüzyılda mikroskobun icadıyla oldu. Hücre terimi ilk bu sayede kullanıldı. Ama mikroskobun icadıyla gerçekleşen asıl devrim canlıların nasıl ürediğinin anlaşılmasıydı. Eski Mısırlıların kurbanın Nil çamurunda oluştuğunu sanıyorlardı. Eski ve orta çağda birçok ünlü isim haşerat ve böceklerin cansız maddelerden, leş ve çürümüş bitkiler gibi organik atıklardan evrilerek oluştuğunu düşünüyordu. Örneğin Aristoteles, sivrisinek ve bitlerin çürümüş bitkilerden oluştuğunu düşünüyordu. Eski ve orta çağların bu yaygın hurafesi yapılan kontrollü gözlemlerle çürütüldü. Mekanik felsefecilere göre tüm oluş ve bozuluş cismi teşkil eden parçacıkların birleşmesi ve dağılmasıyla gerçekleşir. Buna bitkisel ve hayvani ruh da dahildir. İnsana özgü olan akli ruh ise parçacıklardan müteşekkil olmadığı için değişime uğramaz ve ölümsüzdür. Ruh konusundaki tek istisna Hobbes'tir. O bedenden ayrı bir ruhun varlığını reddeder. Ayrım sonu, sayfa 291.